Alo.
Ne haber abi?
İyilik abi, senden ne var?
İyi diyelim, iyi olsun. Bugün market alışverişine gittim.
Hı.
Yani zaten her gün gidiyorum, hani günübirlik alıyorum genelde de. Bugün biraz daha böyle daha esaslı bir alışveriş yapayım. Bazen çünkü uzun saatler dövme oluyor. Akşam bazı şeyleri bulamıyorum. Bitmiş haberim yok falan. Birazcık hani bol bol alayım dedim. Çeşit alayım dedim. Hani savaş falan çıkarsa diye, erzak depolayayım diye. Abi keşke savaş çıksaydı ya. Daha az zararla çıkabilirdim yani. Cidden çok büyük yıprandım. Böyle parça parça normal şartlar altında ben hani bir gün diyelim sebze falan alıyorum. Bir gün et alıyorum. İşte başka bir gün meyve alıyorum. Başka bir gün marketteki diğer şeyler falan gibi düşün. Hani gıda artı diğer ihtiyaçlar, temizlik maddeleri vesaire hepsini dahil ettiğinde abi çok şey yani. Ya kaç para ödediğimi söylemek istemiyorum. Unutmak istiyorum. Bu veriyi unutmak istiyorum. O yüzden çok yani tadım kaçtı. Şimdi bu hadise tabii ki herkesin şu anda karşılaştığı, sürekli mücadele ettiği bir hadise. O yüzden bireysel bir şey olmadığını farkındayım ama bir yandan ya ben bunu tek başına yapıyorum. Yani tek başına yiyorum, tek başına harcıyorum falan gibi bir şeyim var. Şimdi iki kişi, üç kişi, dört kişi falan ya çarptığım zaman böyle dehşetlerden dehşetlere koşuyorum. Abi nasıl olacak bilmiyorum.
Abi yani o olacak bir şey değil. Genel enflasyona bakıyorsun, işin içinden çıkamıyorsun. Gıdaya bakıyorsun, gıda genel enflasyonun üzerinde. Sürekli üzerinde yani üstelik de. Geçen yıl aldığın bir şey şimdi yarı yarıya daha pahalı herhalde. Geçen sene 10 liraysa şimdi 15 lira. Geçen sene 100 liraysa şimdi 150 lira.
En az.
Abi gelirlerimiz bu kadar artmadı hiçbirimizin. Sen kendi yaptığın işte fiyatları %50 arttırdın mı bir yıl önceye göre?
Yok abi, mümkün değil ki öyle bir şey yok.
Maaşlar %50 artma bir yılda. Yok.
İşte asgari ücret için biliyorsun 22'den 26'ya belki 27'ye falan çıkar falan diye konuşuyor. Yani 30'a asla çıkmayacak ki normalde %50 zam gelse 33 falan olması lazım yani netinin. Öyle bir şeyin olasılığı bile yok. Yani hiç kimse öyle bir şey konuşmuyor zaten. Muhalefet bile konuşmuyor yani. Öyle bir beklenti yok. Bir de bu hesap mevzusunda yani enflasyon rakamları işte gıda enflasyonu dedin ya demin.
Hı.
Abi orada tabii ki işte bu sepet mepet hikayeleri girdi ya devreye. Yani bir şekilde o rakamları manipüle etmek için 50 çeşit şey bulmaya çalışıyorlar, yöntem bulmaya çalışıyorlar ama hani gerçekten temel gıda maddeleri dediğin noktadaki işte et, süt ürünleri, şarküteri, işte bakliyat, yani kuru gıdalar grubu diyelim. İşte kuru yemiş ve benzeri olanlar. Bir de kahvaltılık hani süt ürünlerinin dışında zeytin falan gibi ürünleri düşündüğün zaman abi zeytinyağı şişelerinde şu anda alarm var ya çalınmasın diye
Evet.
bazı marketlerde. Yani o yüzden de o %50'nin falan da bence üstünde ya da bilmiyorum yani tabii herkesin gıda yani yeme alışkanlıkları falan da farklı onun da farkındayım. Ben mesela çok böyle hamur işi falan tüketmiyorum hani biraz daha protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum falan.
Abi yumurta üzerinden gidelim.
Ha mesela,
En ucuz
mesela.
protein yumurta değil mi?
Aa, yani ucuzdu öyle diyelim yani. Hani düşse şey yapardın ya Allah kahretsin yani pisliğine ayar olurdun da. Şimdi böyle 5 tane falan yumurta kırık çıkıyor bazen Lyon'un içinde de bunalıma giriyorsun yani.
Abi alabileceğin en ucuz protein yumurta.
Yani hem
Fiyatta
kaliteli
tarzı.
hem şey
Evet.
anlamında bakarsan evet yani.
Hani bak kalite dedin o zaman başka şeyler bile giriyor işin içine. Yani aldığın etin, tavuğun kalitesine,
Ha.
sütün içinde ne kadar süt var, yoğurdun içinde ne kadar süt var,
Tabii
ona ne
tabii.
kadar yoğurt denebilir
Bu
gibi
tavuklara ne
başka
kadar
şeyler.
antibiyotik verdiler vesaire işleri var.
Antibiyotik en masum kısmı tavukta.
Yani, işte, yani aslında asıl o konu daha şey daha önemli yani şöyle ki hani bir şekilde diyelim ki param var ve buna ulaşabiliyorsun alabiliyorsun abi yediğin şeyin gerçekten ne olduğundan da haberdar değilsin kanserojen mi değil mi o da belli değil ve bu arada şeyi söylemedik yani et süt falan dedim de abi işte şeyden dönen gümrükten dönen meyveler sebzeler kuru kayısılar incirler işte içinde pestisit miktarları olması gerekenin kaç katı falan diye sonra işte hatta malum onların hepsi şeye giriyor. İndirime falan giriyor biliyorsun. İşte bir ara bir Dubai çikolatası patladı ya. O Pepsi'li Antep fıstıklarının hepsini çikolatalara gömdüler falan yani gümrükten dönen. Dolayısıyla da hani işin o boyutu bambaşka. Ya çok can sıkıcı. Daha doğrusu ona hani kafayı taktığın noktada da
Zaten aç kalıyorsun.
aç kalırsın yani cidden öyle. Çünkü şey kurtarmıyor abi hani vejetaryen oldun olmuyor. Şunu yedin kurtarmıyor. Evde yaptın mümkün değil. Yani neyi ne kadar yapabilirsin ki abi? Mümkün
Tavuğu
değil.
balkonda yetiştirmezsen, ineğini
Ha?
balkonunda beslemezsen,
Abi
balkonda tavuk besleyip inek
ya
beslemediğin
mümkün değil
sürece
ya. Ya birini halletsen öbüründe patlarsın. İşte yani meyveyi halletsen sebzede patlarsın. Ya mesela bir de abi bak benim çok canımı sıkan mevzulardan bir tanesi şu. Ya şimdi bazı ürünler evet her zaman belli bir miktarın üstündeydi. Yani fiyat olarak bakıldığında hani pahalı diyebileceğimiz işte kırmızı et gibi şarküterideki hani bu pastırmalar, sucuklar falan hani hep böyle belli bir şeydeydi ya bunlar. Yani
Onlar zaten herkesin her zaman alamadığı şeylerdi.
aynen öyle. Ama abi mesela kuru yemiş mesela öyle bir şey değildi ya. Zeytin falan öyle şeyler değildi abi. Ya da meyve. Yani hani dilim karpuz satılacağına sana bundan böyle 15-20 sene önce deselerdi sen inanır mıydın abi? Dilim karpuz diye bir şey satılacak. Hani hep böyle yurt dışına giden insanlar derlerdi ya Amerika'da karpuzlar dilimle satılıyor falan. Biz böyle ulan karpuz dediği şey kaç paralık şey ki? Hani 2 gün yemezsen atıyorduk yani hani bu artık bir tık yumuşadı bilmem ne diye. Bunlar çok garip geliyor bana. Yani şeyi hatırlarsın Fisko Birlik fındık dağıtmıştı ya ilkokulda bize paket paket ücretsiz.
Evet.
Yani şimdi bunun için var ya direkt bütçede bir kalem ayırmak lazım böyle bir şey yapmak istesen. Yani fındık o kadar pahalı bir şey şu anda yani.
Abi bak fiyatlar ne kadar artmış. İnternette 2009 yılının fiyat listeleri diye arattım.
Ha.
İlk karşıma çıkanı sana
Tamam.
söylüyorum. 1 kilo dana rulo bir marketin şeyi bu gazeteye ilan vermiş
Tamam.
marketlerden bir tanesi. 1 kilo dana rulo kaç paraymış abi tahmin et.
2009'da mı?
Evet.
Yani 20 falan mı?
12 liraymış abi.
Şu
5
an
litre ay
1200 lira falan galiba değil mi öyle şeyler?
1200'e yaklaştı evet. Bak 5 litre ayçiçek yağı 14.
5 litre ayçiçek yağı 14 lira.
Evet.
Abi işte çarpı bayağı 100 ya. 2009'dan bu yana 16 sene geçti. Ya çok acayip.
Evet çok acayip. Pırasanın karnabaharın kilosu 30 kuruşmuş abi.
Yani aslında bu arada bak deminden beri verdiğim bütün rakamlar 2009'dan 12 lira olan dana rulo 1200. İşte pırasayı söyledin. Bir şey daha söyledin. Ha,
Ayçiçek
ya
yağı 5,
tamam.
5 litre.
Tamam. Şimdi dolayısıyla da abi bariz bir şekilde 16 senede 100 katlık bir artış var yani. Yani %10.000 yapıyor abi. Yani böyle telaffuz ederken yanlış mı söylüyorum falan gibi geliyor kulağıma da. Yani 16 senede baya 100 kat bir artış var. Şimdi burada abi o zaman başka bir şeyden konuşmak lazım. Yani başka faktörler de
Peki bir asgari ücret ne kadarmış?
2009'da mı? Güzel soru abi ya. Valla hiçbir fikrim yok biliyor musun şu anda?
527 liraymış abi.
527. O et üzerinden hesaplarsan 12 lira dedim değil mi? 40 kilodan fazla, 45 kilo falan o dana ruladan alabiliyormuş. Şu anda 45 bin liraya tekabül ediyor yani. Yani yarı yarıya.
44 kilo alabiliyormuşsun.
Ha işte. Şu anda 44 kilo alabilmesi için 44 bin lira maaş alıyor
44
olması.
bin lira evet. Abi %10 bin diyorsun ya. Arabayı konuştuk, evi konuştuk daha önce. Bunların da fiyatı arttı. Bunları yine 10-15 yıllık dönemler için konuştuk üstelik. Konutun 2010'da metrekare fiyatı 800 lirayken bugün 20 bin lira olmuş. 25 kat artmış yani. Araba desen öyle. 2009'da 0 kilometresi 30 bin lira olan arabanın bugünkü 0 kilometre fiyatı 1 milyon 200 bin lira. 40 kat artmış. Hani bu arabanın artışında vergi falan da var diyelim. E gıda ne olmuş abi? 100 kat artmış. Peki abi 2009'da asgari ücret ne kadarmış? 527 liraymış. Bugün ne kadar? Yaklaşık 22 bin lira diyebiliriz herhalde. Yaklaşık o da 40 kat artmış. Arabaya denk olmuş.
Şimdi arttıran direkt diğer faktörleri cidden konuşmak lazım. Çünkü yani buradaki bu artış gerçekten çok çok astronomik. Yani sadece işte ham maddeyle, işte genel giderlerle, üreticiden tüketici, lojistik vesaire gibi süreçler, işte market, pazar, manav, hani fırsatçılık bir ya hiçbir yerinden tutamıyorsun. Yani bu artışı bulabilmek için böyle her şeyin devrede olması gerekiyor.
Abi şöyle tabii arada belirli farklılıklar var o dönemle ilgili. Yani benim hatırladığım kadarıyla. O da şu 500 lira asgari ücret olduğu dönemde kredi faizleri çok düşük olduğu için yani insanlar bir şekilde araba sahibi olmakla alakalı şimdiki kadar sıkıntı yaşamıyorlardı. Yani zaten o zaman da peşin almıyordu hiç kimse. Ama krediler daha ödenebilir seviyelerdeydi. Dolayısıyla şu andaki asıl sıkıntı kredi faizleri de çok yüksek olduğu için zaten alımlar o yüzden durdu. Şeyle ilgili yani şimdi biz hani bu 100 kat artışla alakalı da konuşurken mesela eti baz aldık ya en temel gıda maddeleri. Aslında burada bence gıdanın içinde de farklı kırılımlar var. Hepsinde 100 katlı bir artış yok. Yani buradaki kırmızı et aslında en oransal olarak en yüksek artış olanlardan bir tanesi. Burada da konu işte tarım ve hayvancılıkla alakalı, tarım politikalarıyla alakalı olan kısma geliyor. Hayvancılık tarafında çünkü durumlar çünkü tarım tarafı tarafından da daha farklı. Büyükbaş hayvancılık hadisesi, hatta süt hadisesi, onlar temel gıda maddelerinden sanki bir tık daha fazla arttı gibi geliyor bana. Yani rakamlar en azından bunu söylüyor.
Abi bu işin 4 temel sebebi var gıda fiyatlarının böyle uçmasının. Bunun en önemlisi ve birincisi uygulanan para politikası. Demin senin de söylediğin krediler. Ortodokstu diyen var, başka şeydi diyen var. Önüne gelen bir yorum yapıyor, bir şey var orada. Neyse, o esas problem o oldu. Peki bu dönemde ne oldu? İnsanların bir türlü açıklayamadığı ama sürekli her yerde konuşulan şey. Konut bölümünde anlattığımız kulağın para sarmalı abi. O ponzi şemaları diğer sektörlere de yayıldı. Yani ne oldu? Bankalar dediler ki, baktılar bu balon ekonomisi onlara acayip para kazandırıyor. Hem alıcıdan para alıyor, kazanıyor, hem satıcıdan para kazanıyor. İki ayrı kişiye ortada olmayan parayı veriyor. Birbirlerinin parasını onlara satarak buradan para kazanıyor. Çok tatlı geldi. Bunu biz her yerde yapalım dediler. Bu bilim kurgu filmlerinde filan hani zaman makinesi yapan bilim adamları olur, zamanda yolculuklar yapılır. Hep biz fizikçilerden, kuantum fizikçilerinden diyoruz. Onlar bu konuda çok acayip çalışmalar yapıyor ama bu işi aslında yıllar önce bir bankacı çözdü biliyorsun ki. Bu bankacılar yıllardır zamanda yolculuk yapıyorlar. Bunların zaman makinelerinin adı da banka abi. Sen gidiyorsun bankaya, benim param yok, bana para ver diyorsun. Bankacı da sana diyor ki, benim de param yok ama ben zamanda yolculuk yapabilirim. İstersen şu tarihe gidip senin cebindeki parayı alıp geleyim diyor. Ama bu makine suyla çalışmıyor diyor. Buna bir de işlem ücreti alır. Bedavaya olmaz. Banka da buradan para kazanıyor. Tefeci ile bankanın arasındaki fark bu. Tefeci sana parayı veriyor. Diyor ki, ben bu parayı sana vermeyip de işletirsem ben bundan para kazanırım. Dolayısıyla orada kazanacağım paradan vazgeçmemin bedeli olarak da sen bunu bana geri öderken 6 ay sonra, 1 sene sonra kazancımdan edeceğim zararı bana ödeyeceksin diyor. Banka bunu söylemiyor. Banka diyor ki, ben zamanda yolculuk yapmak için senden para alacağım. Banka faizi bu anlama geliyor. Peki abi, diyelim ki varsayalım, hani 2009 fiyatlarından konuştuk. Oradan başlayalım. 2009'da sen bankaya gidiyorsun. Diyorsun ki, ben araba alacağım. Araba fiyatı ne kadar? 30 bin lira. Kaç lira kazanıyorsun diyor banka sana. Sen diyorsun ki, asgari ücret kazanıyorum ben. 500 lira kazanıyorum. Paranın tamamını alamaz banka senden. Çünkü 500 lira senin zaten minimum gelirin. Tamamını alırsa ölürsün. O zaman banka diyor ki, ben her ay cebindeki paranın senin yarısını alırım. Bugün 500 kazanıyorsan 250 alırım. Yarın maaşın 1000 olunca 500 alırım. 10 bin olunca 5000 alırım diyor. Sen de tamam diyorsun. Ne olacak? Ben yarısını ha biriktirmişim, ha gelecekten almışım. Şimdi bugün arabayı almışım, kullanıyorum. Her şey ne kadar artıyorsa benim maaşım da o kadar artacak. Dolayısıyla benim için sıkıntı olmaz diyorsun. Hesaplıyor bankacı, 30 bin lira 250 liradan 120 ay yapar. 10 yıl boyunca gidiyor. 2010'un Ocak ayına, Şubat ayına, Mart ayına, 2011, 12, 13, 2019'a kadar gidiyor. Senin cebindeki bütün paranın yarısını alıyor her ay. Sonra geliyor sana bu 30 bin lirayı veriyor. Diyelim ki bunu sen 2009'un Ocak ayında aldın. Şubat geldi, kirayı ödeyeceksin. Elini cebine atıyorsun. Para yok. Kiranın parası yok cebinde. Nereye gitti bu para? Sonra aklına geliyor. Diyorsun ki, ha bunu bankacı gelmişti. Zamanında yolculuk yapıp benim cebimden almıştı. O yüzden benim cebimde 250 lira kaldı artık. Şubat geçiyor, Mart geçiyor. Bir süre sonra zorlanmaya başlıyorsun tabii sen artık. Hemen koşa koşa tekrar bankacıya gidiyorsun. Diyorsun ki, bana biraz daha para getirsene sen. Kirayı zorlanıyorum artık ödemekte. Çünkü kiranı artıyor senin. Diğer giderlerine zam geliyor. Bankacı da tamam diyor. Ne kadar lazım sana? Sen diyorsun ki, yine bir 9-10 bin topla getirsen bana. Bankacı bir daha gidiyor. Bu sefer diyelim ki 36 aylık maaşının yarısını toplasın. 9 bin lira eder o da. Onu da alıyor geliyor. Sen o sırada güle oynaya 3 yıl daha hayatına devam ediyorsun. 3 yıl, 5 yıl. Sonra bu para yine bitiyor. Bir 10 bin daha alıyorsun. 2024 yılına kadar kendini bloke ediyorsun böylece. Borcunu büyüterek. Aslında bankaya borçlanmıyorsun. Kendi geleceğindeki paranı alıyorsun. Sonra 2004 yılına geliyorsun. Artık elinde avucunda hiçbir şey yok. Yemek almakta da zorlanıyorsun. Faturalarını ödemekte de zorlanıyorsun. Her şey çok zor gelmeye başlıyor sana. Bankaya gidiyorsun. Diyorsun ki, benim yine paraya ihtiyacım vardı. Tamam diyor banka. Zaman makinesine giriyor. 2028'de bir çıkıyor, bir bakıyor ki ortalık felaket. Fabrikaların yarısı kapanmış. İşsizlik almış, yürümüş. Seni buluyor. Bir bakıyor, sen bir kenarda oturuyorsun öyle. Ne oldu diyor. Diyorsun ki, benim fabrika kapandı. Hayda diyor. Para lazım. Yok bende hiç para yok. Ben 8 aydır işsizim diyorsun. Geri dönüyor bankacı. Geliyor sana 2024'teki sana, diyor ki, kusura bakma ben sana para veremem. Niye diyorsun? Diyor ki, bak diyor, işte fabrikalar kapanmış, sen işsizsin, paran yok. Elimi cebine soktum, hiç para yok. Ne getireceğim? Getiremedim bir şey diyor. Fabrikalarını kapatmışlar, satmışlar mallarını, borsaya girmişler, bitcoin almışlar, döviz almışlar. Üretime girmesi gereken para spekülatif üretken olmayan yatırım araçlarına gitmiş. Sana iş kalmamış gelecekte. Dolayısıyla ben sana para veremem diyor. Bugün yaşadığımız bütün bu gıda enflasyonu ile ilgili, hatta genel olarak enflasyonla ilgili yaşadığımız problemin en temel ayaklarından bir tanesi bu hikayede yaşanan şey.
Ya bu arada abi demin konuşurken mesela işte kırmızı eti diğerlerinden ayırdık ya. Mesela 2009'daki hamsi fiyatlarıyla, yani hani hamsi çok standart bir balık olduğu için söylüyorum, 2025 arasında yine yani tabii ki fiyatlar dönemsel olarak çok değişmiş. Şeyde deniz ürünlerinde malum zaten öyle ama yine 40 katlık falan bir fark görünüyor. Yani dolayısıyla da burada aslında genel bir gıda enflasyonundan söz etmek mümkün ama bir yandan da bazı ürünlerle alakalı gerçekten burada devlet politikası daha çok devreye giriyor. Yani şimdi mesela bu karkas et mevzusuyla alakalı, yurt dışından getirilen et konusuyla alakalı olan durum sanki bana şey gibi geliyor. Yani konu o tarafa doğru evrilmesi için özel olarak kurgulanmış bir durummuş gibi geliyor bana. Yani bunu yapabilmek için ilk önce gerekçelendiriyorlar. Ondan sonra da mecburen bunu yapıyoruz diyorlar.
Abi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Çiftçinin, hayvancının bütün girdisi ithal abi. Yakıt ithal, gübre ithal, yem ithal, tohum ithal. Türkiye Amerika gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi emperyal bir ülke değil. Dolayısıyla bunların çeperinde bir ülke. Ekonomisi bunların güdümünde giden bir ülke. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybettikçe çiftçinin, hayvancının girdi maliyetleri artıyor. Sen kendi işini düşün. Senin iğnesiydi, boyasıydı, elektriğiydi, suyuydu, kremiydi, dezenfektanıydı. Bunların fiyatı arttıkça senin girdi maliyetleri nasıl artıyorsa çiftçinin de yakıttan, gübreden, yemden, tohumdan maliyeti artıyor. Hadi diyelim ki varsayalım fiyatları yüksek tuttu. Yine zararda. Niye zararda? Çünkü abi dolarla satın alıyor bütün bunları. Yakıt ithal, gübre ithal, yem ithal, tohum ithal. Bunların hepsini sen dolarla veya euroyla satın alıyorsun. Ama satarken sattığın ürünü, etini, sebzeni, meyveni Türk lirası üzerinden satıyorsun. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybettiği anda sen zarar ediyorsun. Çünkü sen Ocak ayında dolarla aldın bunu. Borcunu dolarla yaptın. Dedin ki ben bunun, bu hayvanı bayramda satacağım. Satınca bunun parasını sana ödeyeceğim dedin. O da tamam dedi. Kaç lira bu yem? 10 dolar. E 10 dolar Ocak'ta başka, Ekim'de başka. Sen Ekim'de o fiyatı, o parayı kazanmıyorsun ki ondan. Dolayısıyla sen sürekli bir zarardasın çiftçi olarak, hayvancı olarak. Peki dedik ya hani varsayalım yüksekten satıyor bunu. Yüksek fiyatlı satıyor. Peki yüksek fiyattan satabiliyor mu gerçekten? Bakalım bugün yaşadığımız canlı örneği var. Fındık üreticisi. Ne oldu abi? Kakaolu fındık üreticisi firması var, Ferrero. Ferrero'nun yıllık 45 bin ton satın alım garantisi var. Sözleşmesi var fındık üreticileriyle. Bu sene diyor ki bu fiyat çok yüksek. Ben bu fiyattan almayacağım bunu. Düşürün bunu diyor. Fındık üreticileri de diyorlar ki yahu düşmez bunun fiyatı. Zarar ederiz. Ölürüz, biteriz. Peki abi devlet ne yapıyor? Rekabet kurumu geliyor. Diyor ki tamam diyor, bu rekabet kuralları çerçevesinde 45 bin tonu ben 30 bin tona düşürüyorum o zaman diyor. Hadi bakalım. Ne oldu abi? Ferrero çiftçiyi öptü mü? Sen dünyadaki fındık üretiminin %70'ini yapıyorsun. Tekelsin bu konuda ya. Tekelsin. Nasıl olur da bir yabancı firmanın kucağına oturtursun kendi üreticini böyle. Sonra neden kuru yemiş pahalı? Eskiden ilkokulda bize fındık dağıtıyorlar diye hayıflanırsın işte. İşin özü bu. Ekonomisinin güdümünde olduğun ülkeler fiyatını da belirliyor senin ürünlerin. Hani diyorsun ya balıktı, şuydu, buydu. Onlar da bu kadar artmış. Hiçbirinin fiyatını Türkiye'deki üretici belirleyemiyor. Çiftçiye, hayvancıya sürekli çakıyorlar orada. Yani hem alıcıya çakıyor, hem tüketiciye çakıyor, hem üreticiye çakıyor. Çiftçi, hayvancı alırken kazık yiyor. Ürünü satarken kazık yiyor. E ne yapacak o zaman? Ya gidiyor bizim zaman yolcusuna, abi bana gelecekten para getir. Veya diyor ki başlarım böyle işin içine. Gül gibi sineklerini satıyor abi kurbanlık olarak. Kestiriyor onları. Gidiyor şehre. Asgari ücretle ne iş bulursa artık ondan sonra.
Abi çok çarpıcı bir veri vereyim mi sana? 1984'te böyle şey, George Orwell'ın 84'ü değil ama bu. Türkiye'nin 1984'ü. Türkiye'nin nüfusu 50 milyonmuş. Toplam büyükbaş artı küçükbaş hayvan varlığı 66 milyon adetmiş. Bir daha söylüyorum. 50 milyon nüfus, 66 milyon adet hayvan. Şu anda nüfus 85 milyon. Hayvan adedi 60 milyona düşmüş abi. Yani 66 milyondan 60 milyona düşmüş hayvan adedi. Nüfus neredeyse iki katına çıkarken.
Abi işte bu zaten, bu son böyle bir 3 yılda 5 yılda yaşanan bir şey değil. IMF'nin ve Dünya Bankası'nın girdiği bütün ülkelerde yaşanan bir süreç bu. Bunu zorunlu kılıyor IMF ve Dünya Bankası. O yüzden dedim yani çeper ekonomisiyiz biz. Bir emperyal ekonomi değiliz. Emperyal ekonomiler o senin hem girdi maliyetlerini hem satış fiyatlarını belirleyenler. Dolayısıyla bütün bu süreci yönetenler de onlar. E abi bir de burada aracılar var. Hep aracılar da çok lafı geçiyor. Hem haberlerde duyuyoruz hem politikacılar çok yükleniyorlar. Peki bu aracılar kim abi? Bunlar kamyonu çiftçiden alıp da burada markete, bakkala, manava getirenler değil ki. Kaldırmalar değil yani bu aracılar. Bu aracılar depocular da değil. Kim peki bu aracılar? Bu aracılar işte çiftçiye gübre satanla, hayvancıya yemi satanla aynı zamanda da bu ürünleri onlardan satın alma garantisine verenler. Aracı dediklerimiz bunlar aslında. Bütün süreci bunlar yönetiyorlar. Dolayısıyla çiftçi iki kere düdüklüyor. Tüketiciyi düdüklüyor. Ondan sonra ne fiyat kalıyor, ne satın alma gücü kalıyor, ne bir şey kalıyor. Bankacının hem alıcının hem satıcıdan para kazanması gibi bunlar da hem alıcıyı yani hem alıcı pozisyonunda çiftçiyi ve hayvancıyı kazıklıyorlar hem satıcı pozisyonunda kazıklıyorlar. Çift kazık yiyor üretici aynı yerden ve burada devlet bu aracıyı koruyor. Üreticiyi veya tüketiciyi değil. Sıkıntı burada.
Zaten aslında mantık olarak baktığında da bir tane üretici var. Bu da mağdur ve memnuniyetsiz. Bir tane tüketici var. O da mağdur ve memnuniyetsiz. Bunun aslında ticari bir faaliyete olabilmesinin tek bir tane ihtimali var işte. Senin dediğin devletin aracıyı koruması. Normalde iki taraftan bir tanesinin memnun olması lazım. Yani ya üretici memnun olacak ederine sattığı için ama belki tüketici ya pahalı gelecek ya da tam tersi olacak. Burada ikisi de memnuniyetsiz. Zaten oradaki şeyde matematikte oradaki ilişkide bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor bu.
Abi işte birebir örneği Ferrero ile fındık üreticilerinin bugün yaşadığı şey. Buna yol açan şey rekabet kurumunun 45 bin tonu 30 bin tona düşürmesi. Düşürmese almak zorunda onu. Çünkü başka alabileceği yer yok. Tekelsin sen.
Abi sadece o da değil. Bu arada yani başka alabileceği yer yok mevzusunda bir kere şöyle bir şey de var. Orada bir lezzetin de bir formülü var ya. Dolayısıyla da Ordu'daki üretilen fındıkla zaten o ürün o kadar lezzetli oluyor. Yani bunu Fındık Üreticileri Birliği Başkanı geçen gün anlattı. Yani herhangi bir yerden aldığı fındıkla aynı lezzeti yakalayamıyor. Lezzeti de çok standart olmak zorunda. Hani efsanevi şu Coca-Cola'nın formülü muhabbeti gibi. Dolayısıyla aslında zaten her şey şekilde orada üretici zaten pazarlığa güçlü oturuyor baktığında. Mecburi bir durum var. Ama tabii ki dediğim gibi üretici oradaki o markayla baş başa bırakıldığı noktada zaten işin rengi değişiyor. İşte devlet ya da Tarım Bakanlığı mesela burada işin neresinde dersen onlar takılıyorlar.
Rekabet kurumu abi işin bir yerinde takılmıyorlar. Onlar taraflar. Sen devletten kendi üreticini korumasını beklemez misin?
Zaten aslında bu arada bu durum genel olarak yani bütün konuştuğumuz yani bu gıda tarafıyla ilgili konuştuğumuz tabii her konuşmada bu mevzunun farklı farklı şeyleri var, rolü var. Özellikle gıda tarafında yani bu üretici, tüketici, ham madde de işin içinde ya da işte hizmet sektörüyle birlikte birleşen kafesi, restoranı falan hepsi gene aynı şekilde. Zaten arada devlet diye bir mekanizma yok. Yani devletin kurumları yok. Yani hem denetleme anlamında yok hem de oradaki mağduriyetleri giderme anlamında yok. Zaten asıl sıkıntı bu. Yani bir kara düzen var. Kimin gücü kime yeterse gibi bir durum var. Orada devletin fonksiyonu yok artık. Bırakılmış durumda, salınmış durumda yani.
Ben buna katılmıyorum. Kara düzen yok. Çünkü bak az önce para politikası ile ilgili anlattığım şey çok önemli. Sen buradaki yatırımı, üretimdeki yatırımı üretimden çekiyorsun. Bu bir politika kararı. Bu kendi kendine olan bir şey değil. Bu bir tesadüf değil. Yani karşı karşıya bıraksa yine iyi. O zaman üretici kendini korur belki. Koruyamazsın sen kendini diyor üretici. Zarar edeceksin diyor. Dolayısıyla bu iş çözülebilir bir problem mi? Çözülebilir bir problem. Bak Brezilya çözmeye başladı. Malezya çözüyor. Çok benzer durumdalardı Türkiye ile. Şimdi daha iyiler Türkiye'den bu anlamda. Gıda enflasyonu özellikle felaket durumdaydı. Şimdi çok daha iyiler. Kendileriyle karşılaştırıldığı zaman. Elbette bugünden yarına zart diye bir şey çözülmesini beklemek fantezi olur. Ama hızla alınabilecek tedbirler var. Yani tarım ve hayvancılıktaki girdiler için sen hızla bir ithal ikame sistemi kurup kapsamlı bir kamulaştırma yapsan bu gıda enflasyonunun yükünü en azından altında insanların ezilmediği taşınabilir bir yük haline getirebilirsin. Enflasyonun üzerine çıkmasını önlersin en azından. Yem üretmiyorsun, tohum üretmiyorsun. Yakıtta zaten orada senin yapabileceğin bir şey yok ama yemi, tohumu ve gübreyi sen üretebilirsin. Burada Türkiye'nin neden dışa bağımlı? Ne gerek var buna? 100 yıldır söylenen toprak reformu var. Kooperatif kanunu var. Bunları bir elden geçir, bir toparla. Bunlar böyle çok 10 yıllar, 5 yıllar alacak işler değil. 2-3 yılda çözülecek şeyler.
Ya bu arada çok öyle şeye, veriye boğmak ya da şey yapmak istemiyorum da fındığın bir benzeri de çayda yaşanıyor biliyorsun abi. Yani çünkü işte zaten konunun bir ürünle bir alakası yok ya. Tamamen
politika kararı. Politikayla. Tabii.
Yani neticede şimdi hep aklıma şey geliyor benim ya. Bu yengeç dönencesiyle oğlak dönencesi arasındaki kuşaktaki pek çok ülke sadece kahve üreterek ciddi bir ekonomi yaratıyor kendilerine. Ve bu ülkeler normal şartlar altında ekonomisi çok güçlü ülkeler değil. Yani bir kısmı Güney Amerika, bir kısmı da Afrika'ya, Afrika'nın da bir kısmına denk geliyor. Böyle aldığımız şeyler var ya, Etopya, Kenya falan gibi ya da işte Guatemala. Bunlar bu ürünün varlığını ve dünyada üretimin önemli bir kısmını karşılayabiliyor olmanın ödülünü alabiliyorken ve çok ciddi bir ekonomik girdi oluşturabiliyorken bizim elimizde birden fazla ürün var buna benzer. Yani fındık bunlardan bir tanesi, çay bunlardan bir tanesi. Ve bırak bunları kullanabilmeyi ve bu konularda daha da geliştirerek hani tekele yakın bir seviyeye getirebilmeyi bırak dünya genelinde. Biz elimizdeki varlıkları değerlendiremiyoruz ya da bir şekilde bunu bir ekonomik girdiye dönüştüremiyoruz. Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi bence bu.
Yani daha günlük çözümler de üretilebilir tabii. Bu aracıları, yani Ferrero'yu biz niye ortadan kaldırmayalım? Abi her şeyi internetten alabiliyoruz. Şapkayı, tişörtü, pantolonu, ayakkabıyı, tekstili alıyoruz. Temizlik malzemelerini, kimyasalları alıyoruz. Şampuanı, sabundu vesaire. E niye patatesi, soğanı biz direkt üreticiden sipariş veremiyoruz bir türlü? Niye marketten sipariş vermek zorundayız? Evet, bireysel bu tür şeyler var. Bu hizmeti sunanlar var. Ama niye devlet böyle bir platform üretmiyor da çiftçinin doğrudan satışını kolaylaştıracak bir, hem alıcı açısından, tüketici açısından, hem üretici ve satıcı açısından garantileri sunacak, kontrolleri, gıda güvenliği kontrollerini sağlayacak bir sistem kurmuyor? Niye biz bütün bu aracılara bu kadar para vermek zorunda kalıyoruz abi? Bu simsarlar hem üreticiyi, hem çiftçiyi, hayvancıyı zora sokuyor, hem bizim gıdaya erişimimize zora sokuyor. Çiftçi ona sattığının iki katına bile satsa bize bu platform üzerinden, biz yine şu anda aldığımızın yarı fiyatını alıyor olacağız.
Ya bir yandan düşünürken bir yandan şey aklıma geliyor ya. Mesela Ferrero diyoruz. Mesela abi Sabra'nın muadil bir ürünü vardı. Hatırlıyorsundur değil mi? Yani normal Sarelle falan filan değil yani. Sabra Special diye ayrı bir ürün vardı mesela. Yani evet, tam o segmentte yarışacak bir ürün vardı.
Daha piyasadan Ferrero'nun adı yoktu o sırada.
Tabii canım abi, Sabra'nın kuruluşu 1936 bu arada. Yani bu kadar da eski, köklü ve Türkiye'de gücü olan da bir marka. Ve 90'ların başında işte bu Tansaçlar vardı ya, Tanzim, evet, satış mağazaları sonra birleştirdi vesaire. Orada mesela bu Sabra'nın ürünü, onun bile şeyi vardı. Mesela açıktan alabiliyordun bunu.
Çeşmesi vardı.
Küçük kovalar vardı belli gramajlarda. Musluk gibi bir şeyden alabiliyordun mesela bunu.
Kavanoz götürüp doldurdun.
Çeşmesi vardı aynen. Evet evet, orada hatta böyle beyaz plastik şeyler de vardı gramajlara göre ve fiyat olarak falan da çok uygundu. Ama bir şekilde işte bu markanın da şeyi, yani devlet tarafından işte bir şekilde desteklenmedi. Ondan sonra da o pazara Ferrero hakim oldu. Yani Türkiye'deki satış anlamında söylüyorum.
Yani yoksunluk yaşanıyor yani şu anda. Karnımızı doyuruyor muyuz? Doyurabilecek miyiz? Yarın nasıl olacak falan gibi bir hale geldi hikaye. Market reyonlarında insanlar özellikle şarküteride ve işte o peynirler, etlerin falan olduğu yerlerde böyle müzede sanat eserlerine bakar gibi abi. Eller kovuşturulmuş bir şekilde. Herkes uzun uzun bakıyor oradan işte kendine. Bir tane makul fiyatlı bir çeşit şey yapıyor, ayıklamaya çalışıyor. Öyle damak tadıymış. Yok dur ben ezine alayım. Ben koyun peyniri dışında bir şey yiyemiyorum. Yok öbürü kokuyor. Keçi böyle şeyler yok artık. Hani peynir almak mesele ya artık.
Kuyumcuya gider gibi abi peynir almış.
Evet abi. 300 lira, 400 lira işte. Zeytin dediğin şey 250 lira olur mu abi kilosu ya? Ha? Böyle bir şey olabilir mi? Sen bir ara zeytincilik işleriyle alakalı bir ton araştırmıştın, etmiştin. Türkiye'nin hani potansiyelini biliyorsun bu konularda. 300 liraya zeytin mi olur abi?
Olur abi yani. O
olur mu yani? Olur da olmaz yani. Olmaz. Yani
senin bir tarım politikan olmadığı zaman olmaması şaşırtıcı olur zaten.
Evet evet. Yani sanki böyle bilinçli bir şekilde konu buraya geldi ya. Aslında hani insanları iyice açıkta bırakalım. İstediğimiz gibi de şey yapalım, yönetelim. İstediğimiz zaman ufak bir yardıma muhtaç hale getirelim. Yersiz, yurtsuz bir şekilde her nereden çeksek oraya gelsinler. Kafasına döndü gibi geliyor artık mevzu bana ya. Yani olay artık o seviyeye geldi gibi geliyor. Açlıkla terbiye etmek yani, anladın mı?
Açlıkla terbiye etmek tabii bu. Başka bir şey değil. Ama zaten çok terbiyeli bir toplumu niye bir de aç bırakıyorlar, ben onu anlamıyorum.
Bunun üstüne ben bir şey demem.
Yani zaten kimsenin hiçbir şeye itiraz ettiği, hiçbir şeye isyan ettiği yok ki. Herkes doğru, koyun gibi ne dersen yapıyor yani. Niye doğru bir abi aç bırakıyorsun, harcı bile cezalandırıyorsun.
Ben bunun üstüne bir şey demiyorum abi. Saygı. Neyse abi, bu konuyu şimdilik burada kapatalım. O vakit var mı söyleyeceğim bir şey?
Yok. Sağlık, sıhhat diliyorum sana. Ne diyeyim? Konuşunca sinirim bozuldu ya.
Ya insan yani gerçekten şey, böyle şakaya da vurulacak şeyler de değil ve gerçekten de sinir bozucu. Belki de işte o şekilde başa çıkmaya çalışıyoruz ama işte inşallah bir gün bu işler değişecek, düzelecek yani. Birden olmayacak tabii de ama yani zaman geçtikçe de abi çok gecikiyoruz gibi geliyor bana ya. Yani geri dönüşü o kadar uzuyor tabii doğal olarak,
evet,
yani.
Evet, geri dönüşü çok uzuyor yani, o çok can sıkıcı. Bugün bir şeyleri düzeltmeye başlasak 50-60 yıllık bir yıkımdan bahsediyoruz. Bugün düzeltmeye başlasak yine bir en az 40-50 yılı bulur gibi geliyor.
Tamam o zaman.
Öyle.
Görüşürüz abicim. Kendine dikkat
Haydi
et.
Haydi görüşürüz abi.